Ayrım 24, Zavallı. Timur Soykan, sayfa 236. 11. gün, Perşembe. Süt ve hamur kokusunun sıcaklığındaydı Emel'i beklediği pastane. Farkında olmadan aynalı duvarın karşısına oturmuş ve sırf yer değiştirmekten çekindiği için masadan kalkamamıştı. Aynadaki delik deşik suratının yansımasından gözlerini kaçırmaya çalışarak yoruldu. Her kendine baktığında yeni bir kusurunu görerek özgüvensizliğinde boğuluyordu. Son görüşmelerinde bugün izinli olduğunu söyleyen Emel'i aramış ve buluşmak istemişti. Yol boyunca buluşmanın mazereti olabilecek birkaç soru bulmaya çalışmış ve çok zorlanmıştı. İlk randevu heyecanını bastırmayacağını düşünürken Emel içeri girdi. Aceleyle ayağa fırlayarak bu buluşmanın iş mazeretini heba etti. Zaten bunu çok önceden biliyordu Emel. Erdal elini uzatıp hoş geldin dedikten sonra Emel'in oturmasını bekledi. Kibarlığındaki telaşının hislerini çırılçıplak bıraktığını anlayınca yüzü kızardı. Emel'in yüzünde aynı utangaçlığı görünce kendisini çok fazla ele verdiğinden emin olup telaşı büyüdü. Yanlarında biten garsona iki çay söyledikten sonra Erdal hislerini örtecek profesyonelliğe bürünmeye çalıştı. Hacı Hüseyin'in söylediklerinden bazılarını aktarıp saçma sorular sıraladı. Emel uzun konuşmak isterdi ama söyleyecek çok fazla sözü yoktu. Sadece Hacı Hüseyin'in anlattıklarının çok abartılı olduğunu, tarikattakilerin böyle kötü insanlar olmadığını kısaca anlattı. Buluşmanın mazereti soru ve cevaplar tükenmiş ve ortada hislerin gizlenemeyeceği bir boşluk kalmıştı. Erdal'ın kısa bir telefon konuşması yerine bu buluşmaya gerek duyması zaten her şeyi anlatıyordu. Erdal'ın heyecanının içinde bir soru bulmak için debelendiği sessizliği Emel bozdu. ''Bence yanlış iz üzerindesin. Öyle bir kızı kaçırıp saklayacak insanlar değiller. Başka birileri belki kaçırmıştır kızı ya da belki kendisi kaçmıştır biriyle.'' Garson çayları masaya bırakıp gittikten sonra Erdal sohbetlerine yeni bir mecra bulmanın rahatlığıyla ''Elbette başka şüpheliler de var.'' dedi. Hamza'yı, Karga'yı ve bir gün önce yaşadığı çatışmayı mütevazılığı elden bırakmadan anlattı. Emel iri parlak gözleriyle dikkat dolu bakarak dinledi. Kırmızı boyalı dudaklarındaki çizgiler endişeyle büküldü ve ''Ya vurulsaydın?'' dedi. Erdal özgüvensizliğinin duvarını aşan şefkati duyumsadı. Birbirlerinin geçmişlerini sorup uzun uzun anlatıp mesleklerinden bahsederek olabildiğince bir arada kaldılar. Pastaneden çıkıp kalabalık kaldırımda yürürken masanın barikatını aşmışlardı. Kolları paltolarının kalın kumaşlarının içinde olsa da bir kez birbirine dokundu. Emel sokağın köşesinde durdu ve gülümseyerek konuştu. ''Görüşürüz. Evim bu tarafta.'' Erdal bir söz düşünüyordu. Hislerini açık etmeyecek ama tekrar buluşmanın yolunu açacak. Bir mazeret bulmalıydı. Çekingen bakışını kaldırdığında Emel'in gözünde kaygıyı gördü. Baktığı yerde karanlık bir erkek yüzü vardı. Kalın kaşlarının altında öfkeli bakıyordu Emel'e. İnce dudaklarına tiksinti ve tehdidi çizmişti. Sakalında muhafazakarlığının keskinliği vardı. Emel'in üzerine diktiği gölge düşmüş bakışlarını yavaşça çevirip gitti. Emel Erdal'ın soran bakışlarından kaçırdı gözlerini. Tedirginliğini gizlemeye çalışıyor ama başaramıyordu. Erdal kim o diye sordu. Emel uzaklaşan adama bakarak konuştu. Bizim sokakta oturuyor. Burası tutucu bir yer. Yanımda seni görünce... Erdal neden olduğu sorunu ortadan kaldırmak telaşıyla atıldı. Gidip anlatayım. Emel kolunu tutarak durdurdu. ''Sakın, gerek yok. Ne düşünürlerse düşünsünler.'' Kolundaki narin dokunuşla endişesi azaldı Erdal'ın. Emel kaygıdan sıyrılıp dinginleşmiş, dolu bakışlarıyla veda etti. ''Hoşça kal.'' Erdal uzaklaşan Emel'in omzundan dökülen kıvırcık saçlarının her adımında dalgalanışını izledi. Kendine güvensizliğinin önünde ördüğü duvarla karşı karşıyaydı. Emel'in verdiği umutla ilk kez kendini aşabileceğini düşünüyordu. İçine mutluluk doldu. Önceki gece buluşamadığı sevgilisini görmek için sabırsızlanıyordu Gürkan. Yatakta fazladan geçirdiği saatlerin dinginliğiyle kalkmış ve bir önceki günün efkarını unutmuştu bile. Uyanır uyanmaz da Aslı'nın yanında olamamasına içerlemişti. Tıraş olurken dinlenince daha yakışıklı olan yüzünü seyretti. Aslı'yı düşünürken aklına müfettişin acınası hali geliyor, onun gençliğini düşünüp gelecekten korkuyordu. Kolonya ile suratına acı ferahlık sürüp aynaya baktığında gençliğin kıymetini bildi. Güzeldi, aynı sevdiği kadın gibi. Aslı dün gece tayini çıkan öğretmen bir arkadaşına düzenledikleri veda gecesine gideceğini ve buluşamayacaklarını söylemiş, yumuşak sesiyle sevgisini fısıldar gibi ''Yarın izinliyim, sen de izin alabilirsen sabah bana gelirsin.'' demişti. Mustafa ile konuşup izni koparmıştı. Bütün günü onunla evde geçirmeyi hayal ediyordu. Telefonu çaldığında Aslı'nın aradığından emindi ama ekranda Mustafa yazdığını gördü. Belki de ilk kez bir iş çıkmış olmasından korktu ve telefonunu açmamayı düşündü. Sesinde endişeyi gizleyemeyerek açtı telefonu. Mustafa bunu hemen anladı. ''Korkma, işe çağırmayacağım.'' diyerek onu rahatlattı. Yine de iyi bir haber vermiyordu. ''Hasan Ergün, emniyet müdür yardımcısı. Akşam bizi evine davet ediyor. Biraz önce emir müdür aradı. Oğlum müfettiş falan hikaye. Hasan Bey çok içerledi duruma. Sizin kendinizi dışlanmış, sahipsiz bırakılmış hissetmenizi istemiyor. Akşam evinde sizin için yemek verecek dedi. Anlayacağın bize özel destek yemeği.'' Gürkan'ın isteksizliğini ''İşim vardı be abi'' diyerek anlatmaya çalıştı ama Mustafa konuşturmadı. ''Bak ben de gitmek istemiyorum ama emir demiri keser. Adamlar iyi niyet gösterecek. Diğer müdürler de gelecekmiş. Gitmemezlik edemeyiz yani. Akşam 7'de Zekeriya köyde Hasan müdürün bir villası varmış. Gelirken ara, sana evi tarif edeceğim.'' Takım elbisesini askıdan alırken kariyer planları umurunda bile değildi. Bir günü bile Aslı'yla geçirmesine izin vermeyen işine küfürler saydırıyordu. Erdal cep telefonunu çaldığında arabasının önüne gelmişti. Annesiydi arayan. Her zaman olduğu gibi sevgisini vurgulayarak "Annem!" diye açtı telefonu. Annesinin sesinden endişelenecek bir durum olup olmadığını ölçmeye çalıştı. Sesi iyi geliyordu, rahatladı. Birkaç kez sorun olup olmadığını sorduktan sonra sohbete başladı. Karşısında duran adamı sonradan fark etti ve gülümsedi. Hüseyin Hacı'nın evindeki ast subaydı. Annesine "seni birazdan arayacağım" diyerek telefonu kapattı. Seyfettin Assubay samimiyetlerini aşan yakınlıkta konuştu. "Ya konuşsaydın beklerdim." Erdal'ın da resmiyetten sıyrılmasını sağlamıştı askerin rahat hali. "Önemli değil, sonra ararım, nasıl gidiyor?" Assubay yarım gülümseyerek yanıt verdi. "İzin günüm, aylak aylak geziyorum. Vaktim varsa gel bir çay ısmarlayayım." Erdal yabancı olduğu biriyle konuşmanın zorluğunu çoğu zaman göze alamazdı. Ama Emel'in mahallesinde biraz daha kalmak hoşuna gidecekti. Üstelik Assubay'ın vereceğine vaat ettiği bilgiler için samimiyeti ilerletmesinin faydalı olacağını biliyordu. Arabanın anahtarını cebine sokup "olur" dedi. Yeşiltepe'nin geniş parkının ortasındaki altıgen kafaya oturdular. Havadan sudan konuştuktan sonra asker konuyu polis ile jandarmanın ezeli rekabetine getirdi. Kendisinin bunu saçma bulduğunu anlattı. Erdal mutevazılıkla kendisini doğrulayınca küt çenesini ovuşturup "benim izlemelere ihtiyacın olduğu için inşallah böyle demiyorsundur" dedi. Ve geniş ağzını açıp bir kahkaha attı. Dirseklerini masaya dayayıp yaklaşarak biraz önceki kahkahası ne kadar gürültülüyse o kadar sessiz konuştu. "Sana bir kıyak yapabilirim." Erdal'ın heveslenmiş halini süzüp keyfini arttırarak devam etti. "Tarikatın içinde bir köstebeğim var." Neredeyse hiç boynu olmayan tombul adam arkasına yaslanarak polisin gözlerinin içine baktı. Belli ki egosunu besleyebileceği bir minnet görmek istiyordu. Minnettar görünmek Erdal'ın egosuzluğunun kendisine bahşettiği ve çok faydasını gördüğü bir özellikti. Rolünü başarıyla oynayarak Seyfettin Assubay'ı mest etti. Asker cep telefonunu çıkartıp tuşladıktan sonra sesinin durgunluğuyla köstebeğine otoritesini hissettirdi. "Neredesin?" Yanıtını aldıktan sonra Erdal'a göz kırpıp talimatını verdi. "Her zamanki yere gel. Yarım saat sonra orada ol. Sakın geç kalma." Telefonu kapattı. İyiliği karşısında küçülen Erdal'ın ezikliğinin üzerine gitti. "Kızın fotoğrafı yanında mı?" "Evet." "O zaman eğer kız Kara Dicle'deyse onu bulduk demektir. Bu adam görmediyse de yoktur. Kızı başka yerde arayacaksın. Çünkü tarikatın kahvehanesinde çalışıyor. Kızı eğer şeyh evlendirdiyse mutlaka haberi vardır yani." Erdal kahvehaneye gittiklerinde kapıyı açan, çay getiren adamın yüzünü hatırlamaya çalıştı, başaramadı. Sadece telaşlı hallerini ve tiz sesini anımsıyordu. Yeşiltepe sahilinin arkasındaki henüz betonlarla tecavüz edilmemiş dağın eteklerini tırmanırken günün aydınlığını örttü kara bulutlar. Marmara Denizi'nin üzerinde gölgelerinin karanlıkları dalgalanıyordu. Yıldırımlarla dolu oldukları belliydi. Askerin komutlarıyla gittiği yol patika kadar dar bir asfalta çıktı. Tepeleri tırmanırken çiseleyen yağmur görüşünü kapattı, silecekleri çalıştırırken her zaman olduğu gibi küçük damlacıklardan duyduğu korkuyla terliyordu. Virajlarla tırmandıkça bulutlar büyüyor ve uzakta deniz daha büyük görünüyordu. Denizin üzerine döküldü çok kollu bir yıldırım. Gökten inen bir ahtapot kadar korkunçtu. Erdal'ın korkusunu gördü asker. Yıldırımlardan olduğunu hemen anladı. "Ben kullanayım istersen," dedi. Zayıf sesiyle yanıt verip kabul etmedi Erdal. "Asubay şurası zaten," diyerek rahatlatmaya çalıştı onu. Çam ağaçlarının kıyısında durmasını söyleyince yanaştı Erdal. Asker çevresini süzüp "daha gelmemiş," dedi. Bekleyişleri uzun sürmedi. Kırmızı araba tam karşılarında durdu. İçinden paltosuna sarılmasından üşüdüğü belli zayıf bir adam indi. Çiseleyen yağmurdan kaçarak arabalarına koştu ve arka kapıyı açarak içeri girdi. Nefesinin derinliğinden üşüdüğü belliydi. Erdal'ı görünce tedirgin oldu ama bunun hesabını köstebeği olduğu askere sorabilecek kadar cesur değildi. Deşifre olmanın tedirginliğini belli edebilirdi ancak.
"Komutanım, Allah'ınıza kurban, öğrenirlerse ben mahvolurum."
Asubay sesindeki dingin keskinlikle otoritesini sarsmadan ona güven verdi. "Ulan bugüne kadar seni hiç açık ettim mi?"
"Yok komutanım da."
Asubay arka koltuğa dönüp köstebeğinin gözlerinin içine baktı. "Koçum, arkadaş polis, devlet görevlisi. Sen devlete lazımsın, seni açık eder mi?" İkna olmadı, sadece boyun eğdi. Kara Dicle'de gördüğü polis hayattaki en büyük sırrına sahipti artık. Geri dönüşü yoktu. Erdal zorlukla arkaya döndü. Hiç dikkat etmediği ve hatırlayamadığı yüze baktı. Suratını hiç bilmiyordu ama hareketlerindeki tedirginliğe kahvehaneye gittiği ilk günden aşinaydı. Asker bilgi toplamaya başlamıştı bile. "Var mı tarikatta yeni hareketler?" Köstebek gözü bu havada terleyen polisin ensesindeyken cevap verdi.
"Yok vallahi komutanım, her şey bildiğin gibi. Polis gelince bir tedirginlik oldu ama kız bizim orada değil. Olsa kesin duyardım, görürdüm."
Erdal henüz soru sorulmadan buraya getirilmesinin amacını anlayacak kadar zeki olmasına şaştı. Gökyüzünden dökülen damlaların kuvvetlenmesiyle korkusu büyümüştü. Ama 5 dakikadır tek yıldırım düşmemişti. Alnında biriken teri elinin tersiyle sildi. Endişeli halini fazlasıyla ele verdiğinin farkındaydı. Kendini toparlamaya çalıştı. Yarım yamalak aklını verebildiği Köste'nin Ayşe'nin tarikatın elinde olmadığını söylemesine sevindi. Devletin, daha doğrusu bakanın gücünü kıvamında şeyhe hissettirmişti ama bu dengeyi korumasının zorluğunu biliyordu. Ayşe'nin tarikatın elinde olmaması belki de sürülmekten kurtulmanın tek yoluydu. Dikkatini korkularından kaçırmıştı ki gökyüzü bir cam gibi ortadan kırıldı. Erdal'ın irkilmesiyle araba sarsıldı. Asker endişeli görünerek "iyi misin?" diye sordu. İçinden iri yarı adamın yıldırımdan korkan bir süt kuzusu olduğunu düşünüp alay ediyordu. Köstebek kendi kendine düşmüştü, ilgilenmedi. Erdal buradan bir an önce uzaklaşmak istiyordu. Cebinden Ayşe'nin fotoğrafını çıkartıp onu görüp görmediğini köstebeye sordu. Adnan ve Erdal kahvehaneye ilk geldiğinde fotoğrafı görmesine rağmen yine de dikkatle baktı köstebek. Hiç görmediğini söyledi. Anlattıklarını tekrarladı.
Bizim buraya gelmiş olsa kesin duyardım, görürdüm.
Erdal onu dinlemiyordu. Gökyüzünün yere kükreyişinden, yıldırımın gördüğünden de güçlü olduğunu anladı. Büyük elini alnında yüzünde gezdirdi. Köstebek'ten fotoğrafı alırken asker tamam mı diye sordu. Onaylayacaktı ki gelirken düşündüğü sorunun eksik kaldığını hatırlayacak kadar kendine geldi Erdal. Şeyh sizin orada kızları kendisi evlendiriyor değil mi?
Evet diye yanıtladı Köstebek.
Peki soruyor mu, istiyor musun, istemiyor musun diye. Gitmeye sabırsızlandığı belli Köstebek hızlı anlattı.
Yok komiserim, kimseye sormaz. Elinde listesi vardır, kimin çocuğu var, isimleri ne diye. Oradan kendisi karar verir. Kızın anasına babasına da sormaz. Beni de şeyh evlendirdi. Karımı evlendikten sonra eve gittim. Orada gördüm. Annemle babam benden bir gün önce görmüştü. Anam hiç istememişti ama ne yapsın? Ben de istememiştim ama ne yapayım?
Erdal'ın içine karamsarlık çöktü. Ayşe'nin tarikatın elinde olması ihtimalini güçlendirmişti bu sözler. Yıldırımları bile unuttu bir an. Yeni sorular doğmuştu. Bu kızı başka bir yerdeki müridiyle evlendirmiş olamaz mı?
Köstebek olabilir diye tereddütsüz yanıt verdi ve devam etti.
Ama illaki bizim buraya gelip evlenirler. Şeyhin elini öpmeden nikah kıyılmış sayılmaz. Öyle olsa da görürdüm ben. Onun çok bilmiş halinden şüphe etti ve zayıf karakterli ispiyoncuya yüklendi. Nereden biliyorsun? Her evleneni sen görüyorsun da mı biliyorsun bu kızın orada olmadığını? Köstebek hayatı boyunca kendi zayıflığının üzerine çullanılmasına alışıktı ve her zaman olduğu gibi omuzlarını daha da düşürerek dokunulmayacak kadar zayıf zavallılığa saklandı. Acınası ses tonuyla çok bilmişliğinin nedenini anlattı.
Komiserim, bizim orada kahvede, camide, vaazda herkes bir arada. Kimin çocuğu olmuş, kimin çocuğu evlenmiş hemen öğreniriz. Herkes konuşur çünkü. İki aydır ne evlenen var ne de doğum. Oysa illaki haberim olur yani. Hadi ben duymadım, hanım duyar, bana da söyler.
Erdal'ı gökyüzünün karanlığındaki korku ve davadaki karmaşa tahammül edemeyeceği kadar yormuştu. Yağmur birden arabanın üzerine boşaldı. Sert damlalar gürültüyle vuruyor ve yıldırımları bile göstermeyecek kadar üzerlerini örtüyordu. Köstebek bir kölenin sahibinden izin alması gibi ''Gideyim mi komutanım?'' diye sordu askere. Assubay arkasını dönmeden efendisi olduğunu ona biçtiği değersizlikle göstererek ''Git'' dedi. Arabanın kapısı açıldığında yağmurun toprağa ve metale vurma gürültüsü içeri doldu. Erdal kendisini koruyacak betonun içine sığınmak için sabırsızlanıyordu. Hemen arabayı çalıştırdı, silecekler önlerindeki sudan örtüyü savurdu. Camdaki buğunun içinde bir yıldırımın ışığı yayıldı. Erdal el frenini çekip askere döndü. ''Sen kullanır mısın?'' Assubay onun zayıflığında kendini daha güçlü ve iyi hissetti. Bütün güçler karşısındakinin zayıflığıyla ölçülür. Bütün egolar güçsüzlerle beslenir. Asker kendini bu genç polisin yanında iyi hissediyordu.
24. Ayrımın sonu. Sayfa 244.